29. Morel Şirketi. Marsilya'dan birkaç yıl önce ayrılan ve Morel şirketinin işleyişini bilen biri, günümüzde oraya gitse büyük bir değişiklikle karşılaşırdı. Adeta müreffeh bir yolda ilerleyen, yaşam, huzur, mutluluk dolu bir ortamın yerini, perdelerin ardından görünen o sevinçli yüzlerin, kulaklarında bir tüyle koridorlarda dolaşan işi başından aşkın çalışanların, komisyoncuların çığlıkları ve kahkahalarıyla yankılanan, balyalarla dolup taşan avlunun yerini, daha ilk bakışta kederin ve ölümün esintisinin aldığını fark ederdi. Bu ıssız koridorda, bu boş avluda, bir zamanlar bürolarda çalışan çok sayıda görevliden sadece ikisi kalmıştı. Biri 23-24 yaşlarında, ebeveynleri işten ayrılması için ellerinden geleni yapsalar da, Monsieur Morel'in kızına aşık olduğu için şirketten ayrılmayan, Emmanuel Raymond adlı bir gençti. Diğeri ise bugün kimse girip çıkmasa da eskiden büyük bir arı kovanı gibi işleyen şirkette çalışan gençlerin taktıkları lakapla Cockles olarak anılan ve bu lakapla büyük bir uyum içinde olduğu için büyük bir olasılıkla kendi ismiyle seslenilse dönüp bakmayacak olan yaşlı, tek gözlü, kör bir muhasebeciydi. Cockles, Monsieur Morel'in hizmetinde çalışmaya devam etmiş, bu yürekli adamın konumunda büyük bir değişiklik olmuştu. Hem baş muhasebeci mevkisine yükselmiş hem de uşaklık görevini üstlenmişti. İyi yürekli, sadık, sabırlı bir adam olan Cockles, herkese, hatta Monsieur Morel'e bile kafa tuttuğu aritmetik konusunda kimseye taviz vermezdi ve sadece ezbere bildiği Pisagor cetveline güvenirdi. Kendisini yanıltmaya, kafasını karıştırmaya çalışanların çabalarını boşa çıkarırdı. Zaten Morel şirketini kaplayan genel hüzün ortamında soğukkanlılığını koruyan tek kişi Cockles'ti. Ama kimsenin yanılgıya düşmemesi için bu soğukkanlılığın bir sevgi yoksunluğundan değil, sarsılmaz bir inançtan kaynaklandığını söyleyelim. Geçimlerini armatörün şirketinden sağlayan o memurlar ve çalışanlar kalabalığı, bürolardan ve depolardan kaderin batmaya mahkum ettiği bir gemiyi yavaş yavaş terk eden fareler gibi terk ederken, Cockles onları ayrılma nedenlerini hiç düşünmeden izlemişti. Söylediğimiz gibi onun için her şey rakamlardan ibaretti ve Morel şirketinde çalıştığı 20 yıldır kasa hep dolu olduğundan ödemelerin düzenli yapıldığına tanıklık ettiği için tıpkı değirmeni büyük bir nehrin sularıyla çalışan bir değirmencinin bu nehrin günün birinde akmayacağını kabul etmemesi gibi o da bu düzenin bozulacağını ve ödemelerin erteleneceğini kabul edemiyordu. Gerçekten de bugüne kadar hiçbir şey Cockles'in inancını sarsamamıştı. Geçen ay sonunda hesaplar büyük bir titizlikle düzenlenmişti. Monsieur Morel'in kendi zararına 70 kuruşluk hata yaptığını tespit etmiş ve aynı gün kasada fazla çıkan bu parayı Monsieur Morel'e vermişti. Bu parayı alıp neredeyse boş çekmeceye koyan Monsieur Morel hüzünlü bir gülümsemeyle ona ''Siz muhasebecilerin incisisiniz'' demişti. Ve Cockles onun yanından çok memnun ayrılmıştı. Çünkü Marsilya'nın dürüst insanlarının incisi olan Monsieur Morel'in bir övgüsü onu 50 ekülük bir ödülden daha çok gururlandırıyordu. Ama büyük bir başarıyla tamamlanan o ay sonundan beri bu ayın sonunu nasıl getireceğini düşünen Monsieur Morel çok sıkıntılı günler geçirmiş, kalan tüm mal varlığını ortaya koymuş ve son çarelere başvurduğunun görülmesinden ve Marsilya'da bahtsızlığıyla ilgili söylentilerin yayılmasından endişelenerek karısının ve kızının mücevherlerini gümüş sofra takımının bir bölümünü satmak için Büyüker fuarına gitmişti. Bu fedakarlığın karşısında her şey bir kez daha Monsieur Morel'in onuruna yaraşır bir şekilde gerçekleşmişti. Ama kasa tamamen boştu. Söylentilerden ürken kredi sağlayıcılar her zamanki bencillikleriyle geri çekilmişlerdi. Ve Monsieur Morel'in Monsieur de Beauville o ayın 15'inde ve gelecek ayın 15'inde ödemek zorunda olduğu borcunu karşılamak için Faron'un geri dönüşünden başka umudu yoktu. Faron'la birlikte demir alan ve limana ulaşan bir gemiden Faron'un hareket ettiğini öğrenmişti. Ama Faron gibi Kalküta'dan yola çıkan bu gemi 15 gün önce Marsilya'ya gelmişti. Oysa Faron'dan hiç haber yoktu. Monsieur de Beauville'le anlattığımız o önemli meseleyi halleden Thompson ve French şirketinin temsilcisi ertesi gün Monsieur Morel'in şirketine geldi. Onu karşılayan ve karşılaştığı her yüzden şirketin sahibini soran yeni bir alacaklının yüzüymüş gibi korkan genç Emmanuel, patronu bu ziyaretin sıkıntısından kurtarmak için gelen adama endişeyle sorular sordu. Ama adam Monsieur Emmanuel'e söyleyecek bir şeyi olmadığını, Monsieur Morel'le görüşmek istediğini söyledi. Emmanuel iç çekerek çağırdığı Cocles'e gelen adamı Monsieur Morel'in yanına götürmesi talimatını verdi. Yabancı önden yürüyen Cocles'i izledi. Merdivende yabancıya endişeyle bakan 16-17 yaşında bir kızla karşılaştılar. Cocles yabancının yüzünden kaçmayan bu yüz ifadesinin farkına bile varmadı. Monsieur Morel çalışma odasında, öyle değil mi Mademoiselle Julie? Diye sordu muhasebeci. Evet, sanırım öyle, dedi tereddüt eden genç kız. Ama önce babam orada olup olmadığını öğrenin, sonra Monsieur'ün geldiğini bildirirsiniz. Benim geldiğimi bildirmek bir işe yaramayacak Mademoiselle, diye karşılık verdi İngiliz. Monsieur Morel benim ismimi bilmiyor. Bu beyin sadece benim sayın babanızın ticari ilişkileri olduğu Roma'daki Thompson ve French şirketinin müdürü olduğumu söylemesi yeterli. Rengi solan genç kız aşağı inerken Cocles ve yabancı yukarı çıkmaya devam ettiler. Genç kız Emmanuel'in bürosuna girerken patronu görmek isteyen önemli ziyaretçilere eşlik eden Cocles taşıdığı anahtarla ikinci katın sahanlığının köşesindeki bir kapıyı açtı. Yabancıyı bir bekleme odasına sokup açtığı ikinci kapıyı arkasından kapadı ve Thompson ve French şirketinin temsilcisini bir an yalnız bıraktıktan sonra yeniden belirerek içeri girebileceğini işaret etti. İçeri giren İngiliz, borçlarının yazılı olduğu ürkütücü kayıt defterinin önünde yüzü solmuş bir halde masasında oturan Monsieur Morel'i gördü. Yabancıyı gören Monsieur Morel kayıt defterlerini kapatıp ayağa kalktı ve bir sandalye uzattı. Yabancının oturduğunu görünce kendisi de oturdu. Bu hikayenin başında 36 yaşında olan ve şimdi 50'sine yaklaşan saygıdeğer tüccar 14 yılda çok değişmişti. Saçları beyazlamış, alnı kırışıklarla dolmuş, nihayet eskiden kararlı ve sert bakışlı olan gözlerine kararsızlığın, belirsizliğin ifadesi yerleşmişti. Ve bakışları hep bir düşünceye ya da bir insana yoğunlaşmaktan ürker gibiydi. İngiliz ona ilgiyle karışık bir merak duygusuyla baktı. "Monsieur," dedi bu meraklı bakışlarla sıkıntısı daha da artmış gibi görünen Monsieur Morel. "Benimle görüşmek mi istediniz?" ''Evet, Monsieur. Kimin temsilcisi olduğumu biliyorsunuz değil mi?'' ''Muhasebecimin söylediği kadarıyla Thompson ve French şirketinin.'' ''Doğru söylemiş Monsieur. Thompson ve French şirketinin bu ay ve gelecek ay Fransa'ya yapacağı 3-400 bin franklık bir ödemesi var ve şirket sizin sarsılmaz dürüstlüğünü bildiği için imzanızın bulunduğu tüm senetleri topladı ve beni vadeleri geldiğinde bu senetlerin karşılığını sizden alıp yatırım yapmakla görevlendirdi.'' Derin bir iç çeken Morel elini ter basmış alnına götürdü. ''Yani elinizde tarafımca imzalanmış senetler var öyle mi?'' ''Evet Monsieur, yüklü bir meblağ.'' ''Toplamı ne kadar?'' diye sordu Morel kendine güvenini belli etmeye çalıştığı bir ses tonuyla. ''Öncelikle,'' dedi cebinden bir tomar kağıt çıkaran İngiliz, ''Hapishaneler Genel Müfettişi Monsieur de Beauville tarafından şirketimize devredilmiş 200 bin franklık bir poliçe.'' Monsieur de Beauville'e olan bu borcunuzu kabul ediyor musunuz? Evet Monsieur, bana %4,5 faizle yatırım yapmıştı. Yakında 5 yıl olacak. Ve bu borcu ödemeniz gerekiyor. Yarısını bu ayın, yarısını gelecek ayın 15'inde. Evet, ayrıca şirketimize 3. elden devredilmiş ve sizin imzanızı taşıyan 32.500 franklık bir senet daha var. Onu da kabul ediyorum, dedi. Hayatında ilk kez imzasına sadık kalamayacağını düşünürken yüzü utançtan kızaran Morel. Hepsi bu mu? Hayır Monsieur. Marsilya'daki Wildan Turner ile Pascal şirketlerinin gelecek ayın sonunda ödenmesi gereken senetleri de elimizde. Yaklaşık 55 bin frank tutarında. Hepsinin toplamı 287 bin 500 frank ediyor. Morel'in bu meblağların sıralanması esnasında çektiği sıkıntıyı tasvir etmek imkansızdı. İstemsizce 287.500 frank diye tekrarladı. Evet Monsieur dedi İngiliz. Ancak diye devam etti bir anlık sessizlikten sonra. Kusursuz dürüstlüğünüz dikkate alınsa da Marsilya'da bu ödemeleri yapamayacağınız söylentilerinin dolaştığını sizden gizlemeyeceğim. Bu ani girizgah karşısında Morel'in yüzü bembeyaz oldu. Monsieur dedi. Babamın 35 sene boyunca yönetip 24 sene önce bana devrettiği şirketimin bugüne kadar hiçbir senedi karşılıksız kalmadı. Protesto edilmedi. Evet, bunu biliyorum diye yanıtladı İngiliz. İki onurlu insan olarak konuşalım Monsieur. Bana bu meblağı aynı titizlikle ödeyip ödeyemeyeceğinizi açıkça söyleyin. Ürperen Morel, öncekinden daha çok güven veren bir ses tonuyla konuşan adama baktı. Böyle içtenlikle sorulan sorulara içtenlikle yanıt verilmeli, dedi. Evet, monsieur, gemim dönerse umarım ödeyeceğim. Çünkü gemimin dönüşü, mağduru olduğum peş peşe kazaların yok ettiği itibarımı bana yeniden kazandıracak. Ama bir felaket yaşanır ve güvendiğim bu son kaynağı da kaybedersem... Zavallı armatörün gözleri yaşlarla doldu. Peki ya bu son kaynağı da kaybederseniz, diye sordu İngiliz. İşte o zaman monsieur, diye yanıtladı Morel. Söylemesi çok güç ama şimdiden felaketlere alışmış biri olarak utanca da alışmam gerekecek ve sanırım ödemelerimi ertelemek zorunda kalacağım. Bu koşullarda size yardım edecek bir dostunuz yok mu? Bildiğiniz gibi monsieur, ticarette dostluk olmaz. Sadece ticari ilişkiler olur. Bu doğru, diye mırıldandı İngiliz. Demek bu durumda sadece tek bir umudunuz var. Tek. Son umut mu? Son umut. Yani bu umudunuz boşa çıkarsa... Mahvolurum monsieur, tam anlamıyla mahvolurum. Size gelirken limana bir gemi giriyordu. Biliyorum monsieur, bahtsızlığıma rağmen bana sadık kalan bir delikanlı iyi haberi bana ilk olarak iletmek için zamanının bir bölümünü şirketin çatısında geçiriyor. Bana o geminin limana girdiğini söyledi. Peki sizin geminiz değil mi? Hayır, bir Bordeaux gemisi olan Gironde. O da Hindistan'dan geliyor ama benimki değil. Belki Faro'nun durumu hakkında bilgisi vardır ve size bir haber getirmiş olabilir. Size şunu söylemem gerekir monsieur. Üç direkli gemim hakkında bilgi almaktan neredeyse belirsizlik içinde beklemek kadar korkuyorum. Belirsizlik bir ölçüde umudu barındırır. Ardından monsieur Morel boğuk bir sesle devam etti. Bu gecikme normal değil. Faron Kalküta'dan 5 Şubat'ta yola çıktı. En az bir ay önce burada olmalıydı. Bu da nesi? Dedi İngiliz kulak kabartarak. Bu gürültü de ne? Ah tanrım, tanrım diye haykırdı yüzü solan Morel. Yine ne var? Gerçekten de merdivende büyük bir uğultu vardı. İnip çıkılıyor, hatta bir keder çığlığı duyuluyordu. Morel kapıyı açmak için ayağa kalksa da gücü tükendiği için yeniden koltuğuna yığıldı. İki adam baş başaydı. Morel'in tüm bedeni titriyor, İngiliz derin bir merhamet duygusuyla ona bakıyordu. Gürültü durmuştu ama Morel adeta bir şeyler bekliyor gibiydi. Bu gürültünün bir nedeni vardı ve arkası gelecekti. İngiliz basamakların yavaşça çıkıldığını ve birçok adamın sahanlıkta durduğunu duyar gibi oldu. Kilidine bir anahtar sokulan ilk kapının gıcırtısı duyuldu. Bu kapının anahtarı iki kişide var, diye mırıldandı Morel. Cocles ve Julie'de. Kısa süre sonra ikinci kapının da açılmasıyla rengi solmuş, yanakları gözyaşları içinde kalmış genç kız belirdi. Titreyerek ayağa kalkan Monsieur Morel ayakta duramadığı için koltuğuna yaslandı. Neler olduğunu sormak istiyor ama sesi çıkmıyordu. ''Ah babacığım'' dedi genç kız ellerini kavuşturarak. ''Kızınızı size kötü bir haber getirdiği için bağışlayın.'' Morel'in beti benzi soldu. Julie ona yaklaşıp kollarına atıldı. ''Ah babacığım, babacığım'' dedi. Cesaret. Demek Faron battı diye sordu Morel boğuk bir sesle. Genç kız cevap vermese de babasının göğsüne yasladığı başıyla onaylayan bir işaret yaptı. Ya mürettebat diye sordu Morel. Kurtuldu dedi genç kız. Limana giren Bordeaux gemisi onları kurtarmış. Morel ulvi bir boyun eğiş ve minnet duygusuyla ellerini havaya kaldırdı. Şükürler olsun Tanrım. En azından bana felaketi tek başıma yaşatıyorsunuz. Ne kadar soğuk biri olursa olsun İngiliz'in gözü bir damla yaşla nemlendi. ''İçeri girin'' dedi Morel. ''İçeri girin çünkü sanırım hepiniz kapıdasınız.'' Gerçekten de bu sözleri söyler söylemez Madame Morel hıçkırarak içeri girdi. Emmanuel onu izliyordu. Arkada, bekleme odasında yarı çıplak 7-8 denizcinin kederli yüzleri görülüyordu. Bu adamları gören İngiliz titreyerek onlara doğru gitmek için bir adım attı ama kendine hakim olup çalışma odasının en karanlık ve en uzak köşesine çekildi. Bir koltuğa oturan Madame Morel, kocasının ellerinden birini ellerinin arasına alırken, Julie de başını babasının göğsüne yaslamıştı. Odanın girişinde ayakta duran Emmanuel, Morel ailesiyle kapıda bekleyen denizciler arasında bağlantı kuruyor gibiydi. ''Bu nasıl oldu?'' diye sordu Morel. ''Yaklaşın Penelon'' dedi delikanlı ve olayı anlatın. Teni ekvator güneşiyle bronzlaşmış yaşlı bir tayfa şapkasından geri kalanını elinde yuvarlayarak yaklaştı. ''İyi günler Monsieur Morel'' dedi. ''Dün Marsilya'dan ayrılmış ve şimdi Aix'ten ya da Toulon'dan geri dönmüş gibi.'' İyi günler dostum, dedi gözyaşlarına rağmen kendini gülümsemekten alamayan armatör. Kaptan nerede? Kaptan Palma da hastalandı ama Tanrı izin verirse birkaç gün sonra sizden ve benden daha sağlıklı bir şekilde geri döneceğini göreceğiz. Çok iyi. Şimdi anlatmaya başlayayım Penelon, dedi Monsieur Morel. Çiğnediği tütünü sağ yanağından sol yanağına geçiren Penelon, arkasını dönüp bekleme odasına doğru siyahımtırak bir tükürük yolladı. Bir adım atıp kalçalarının üzerinde sendeleyerek, ''Monsieur Morel'' dedi. O sırada bir hafta boyunca sakin bir havada ilerledikten sonra, Blank burnuyla Boyador burnu arasında bir yerlerde güzel bir güney-güneybatı rüzgarıyla yol alıyorduk. Kaptan Gaumart yanıma yaklaştığında dümendeydim. Bana, ''Penelon baba, orada ufukta beliren şu bulutlar hakkında ne düşünüyorsunuz?'' dedi. O an ben de tam onlara bakıyordum. Bence kaptan, gerekenden daha hızlı yükseliyorlar ve kötü niyetli bulutlara yakışacak kadar siyah görünüyorlar, dedim. Ben de böyle düşünüyorum, dedi kaptan ve önlemlerimi almaya gidiyorum. Biraz sonra çıkacak rüzgar için çok fazla açık yelkenimiz var. Hey, Baba Fingo'nun üstündeki yelkeni topla, küçük floku indir. Tam zamanıydı. Daha talimat yerine getirilmeden yelkenler rüzgarla dolmaya, gemi yan yatmaya başladı. Tamam dedi kaptan. Hala çok yelkenimiz var. Büyük yelkeni istinga et. 5 dakika sonra büyük yelken istinga edildi ve Mizana'yla, Gabyalarla, Grandi'yle ve Puruva yelkenleriyle yola devam ettik. Penelon baba dedi kaptan. Neden başınızı iki yana sallıyorsunuz? Sizin yerinizde ben olsaydım daha çok önlem alırdım dedim. Sanırım haklısın ihtiyar dedi. Sert bir rüzgarla karşı karşıya kalacağız. Ah olur şey değil diye yanıtladım. Orada olup bitenin sert bir rüzgar olduğuna bahse giren parasını kaybedecek. Çok şiddetli bir fırtına geliyor ya da ben hiçbir şey bilmiyorum, dedim. Montredon'dan tozun geldiğini gördüğümüz gibi rüzgarın geldiğini görüyorduk. Ne mutlu ki karşısında kendisini iyi tanıyan biri vardı. Gabya yelkenlerine iki camadan vur, diye bağırdı kaptan. Borinaları gevşet, rüzgara yönelt, gabya yelkenlerini indir. Palangaları serenlerin üzerine getir. O sularda bu yeterli olmaz, dedi İngiliz. Ben olsam 4 camdan vurup mazinayı toplardım. Bu yankılanan, beklenmedik ve tok ses karşısında herkes ürperdi. Elini gözlerinin üzerine koyan Penelon, kaptanın manevrasını bütün ayrıntılarıyla kavramış olan kişiye baktı. ''Bundan daha iyisini yaptık Monsieur'' dedi yaşlı denizci, saygısını belli ederek. ''Çünkü Randa yelkenini istinga edip fırtınanın önünden gitmek ve Puruva'yı rüzgarın geldiği yönden uzaklaştırmak için dümen kırdık. 10 dakika sonra Gabya yelkenlerini istinga etmiştik ve bütün yelkenleri toplamış bir halde yol alıyorduk.'' Gemi öyle eskiydi ki bu riske girilemezdi, dedi İngiliz. Evet, çok doğru. Zaten bu yüzden battık. Şeytanın bile paniğe kapılacağı şekilde sallandığımız 12 saatin ardından gemi su almaya başladı. Penelon, dedi kaptan. Sanırım batıyoruz dostum. Dümeni bana bırakıp Sintine'ye in. Dümeni ona bırakıp Sintine'ye indim. Şimdiden 3 ayak su dolmuştu. Yukarı çıkıp pompalara koşun, pompalara koşun diye bağırdım. Evet ama artık çok geçti. İşe koyulduk ama sanırım bizim boşalttığımız kadar su yeniden içeri doluyordu. Ah, 4 saatlik bir çalışmanın sonunda nasıl olsa battığımıza göre artık uğraşmayalım, insan bir kez ölür dedim. Demek böyle örnek oluyorsun Üstad Penelon, dedi kaptan. Tamam o zaman, bekle, bekle. Kamarasına gidip 2 tabanca aldı. Pompaların başından ayrılanın beynini patlatacağım, dedi. Doğru, dedi İngiliz. Hiçbir şey insanı haklı gerekçeler kadar cesaretlendiremez, diye devam etti denizci. O sırada hava aydınlanmış, rüzgar hafiflemişti ama su fazla olmasa da saatte 2 parmak yükselmeye devam ediyordu. Saatte 2 parmak önemli değilmiş gibi görünüyor ama 12 saatte 24 parmak yani 2 ayak yükseliyordu. Zaten önceden 3 ayak yüksekliğinde olan su 5 ayağa yükseldi. Sintinesinde 5 ayak su olan bir gemi vücudunda ödem birikmiş insan gibidir. Tamam, dedi kaptan. Bu kadarı yeter. Monsieur Morel bize sitem edemez. Gemiyi kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Şimdi kendimizi kurtarmamız lazım. Filika'ya binin evlatlar. Hem de hemen. Dinleyin Monsieur Morel, diye devam etti Penelon. Faron'u çok seviyorduk ama bir denizci gemisini ne kadar çok severse sevsin, canını daha çok sever. Bu yüzden kaptanın söylediklerini tekrarlatmadık. Ayrıca anlayacağınız gibi gemi inliyordu ve bize hadi çabuk gidin, hadi gidin artık der gibiydi. Ve zavallı Faron yalan söylemiyordu. Onun ayaklarımızın altında suya gömülmeye başladığını hissediyorduk. Filika'yı hemen denize indirip 8 kişi içine doluştuk. Kaptan en son indi ya da daha doğrusu inmedi çünkü gemiyi terk etmek istemiyordu. Onu belinden kavrayıp arkadaşlara doğru attım. Tam zamanıydı. Güverteden atladığımda geminin bordası 48'lik bir gülle yemiş gibi büyük bir gürültüyle çatladı. 10 dakika sonra önce önden ardından arkadan sulara gömüldü. Sonra kuyruğunun peşinde koşan bir köpek gibi kendi etrafında dönmeye başladı. Ve sonunda iyi akşamlar arkadaşlar der gibi dibe battı. Olan olmuştu artık. Faron yoktu. Bize gelince 3 gün boyunca hiçbir şey yiyip içmedik. Kimin diğerlerini besleyeceğini belirlemek için kura çekmek üzereyken Giron'u fark edip ona el kol salladık. Bizi görünce yönünü değiştirip bir filika gönderdi. İşte denizci onurum üzerine yemin ederim ki her şey böyle gerçekleşti. Öyle değil mi arkadaşlar? Onaylanan genel bir mırıldanma anlatıcının gerçeği söylediğini ve ayrıntıları incelikle dile getirdiğini belli ediyordu. Tamam dostlarım, dedi Monsieur Morel. Sizler yürekli insanlarsınız ve başıma gelecek felaketin tek suçlusunun kaderim olacağını önceden biliyordum. Bu insanların değil, Tanrı'nın iradesi. Tanrı'nın iradesine saygı duyalım. Şimdi size ne kadar borcum var? Ah, bundan hiç söz etmeyelim Monsieur Morel. Tam tersine, söz edelim, dedi armatör kederli bir gülümsemeyle. Tamam o zaman bize 3 aylık maaş borcunuz var, dedi Fenelon. Kokles, bu yürekli insanların her birine 200 frank ödeyin. Dostlarım, durum bildiğiniz gibi olmasa her birinize 200 frank da ödül verin diyecektim ama işler kötü gitti dostlarım ve geriye kalan az miktarda para artık bana ait değil. Beni bağışlayın, bu yüzden bana olan sevginizi kaybetmeyin. Hüzünle yüzünü buruşturan Penelon arkadaşlarının yanına gidip onlarla bir şey konuştuktan sonra geri döndü. Bu meseleye gelince Monsieur Morel, dedi çiğnediği tütünü diğer yanağına geçirip ilk bekleme odasına düşecek bir tükürük yollarken. Bu meseleye gelince... Hangi meseleye? Para meselesine. Ne oldu? Monsieur Morel, arkadaşlar şimdilik her birimize 50 frangın yeteceğini, kalanı içinde bekleyeceğimizi söylüyorlar. Teşekkürler dostlarım, teşekkürler, diye haykırdı yüreğinin en ücra köşelerine kadar etkilenen Monsieur Morel. Hepiniz yürekli insanlarsınız ama paranızı alın ve iyi bir iş bulursanız girin. Karar vermekte özgürsünüz. Cümlenin bu son bölümü yürekli denizciler üzerinde olağanüstü bir etki yarattı. Hepsi şaşkın bir ifadeyle birbirlerine baktılar. Soluğu kesilen Penelon az kalsın tütününü yutacaktı. Ne mutlu ki son anda elini boğazına götürdü. ''Nasıl olur Monsieur Morel?'' dedi kederli bir ses tonuyla. ''Demek bizi kovuyorsunuz. Demek bizden memnun değilsiniz.'' ''Hayır evlatlarım.'' dedi armatör. ''Hayır tam tersine sizden memnunum. Hayır sizi kovmuyorum. Ama ne yapmamı bekliyorsunuz ki? Artık gemim yok. Bu yüzden denizciye de ihtiyacım yok. Nasıl? Artık geminiz mi yok? Dedi Penelon. Tamam o zaman gemiler yaptırın. Biz bekleriz. Tanrı'ya şükür ki aylak aylak dolaşmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Gemi yaptıracak param da yok Penelon, dedi armatör kederli bir gülümsemeyle. Bu yüzden ne kadar iyi niyetli olursa olsun teklifinizi kabul edemem. Olsun, paranız yoksa bize para ödemezsiniz. Biz de zavallı Faro'nun yaptığı gibi yelkensiz yol alırız. Hepsi bu. Yeter dostlarım, bu kadarı yeter, dedi fazlasıyla duygulanan Morel. Sizden gitmenizi rica ediyorum. Daha iyi günlerde yeniden birlikte olacağız. Emmanuel, onlara eşlik edin ve talimatlarım yerine getirilene kadar yanlarından ayrılmayın. Bu en azından tekrar görüşürüz anlamına geliyor. Öyle değil mi Monsieur Morel, dedi Penelon. Evet dostlarım. En azından öyle umuyorum. Hadi gidin. Ve önde giden Kokles'e bir işaret yaptı. Muhasebeciyi izleyen denizcilerin ardından Emmanuel geliyordu. Şimdi beni biraz yalnız bırakın, dedi armatör. Monsieur ile konuşmam gerek. Ve gözleriyle Thompson ve French şirketinin az önceki sahne sırasında köşesinde kımıldamadan ayakta duran ve konuşmaya sadece aktardığımız birkaç sözcükle katılan temsilcisini işaret etti. İki kadın gözlerini tamamen unuttukları yabancıya çevirdiler. Sonra dışarı çıktılar. Ama o sırada genç kızın kendisine yüce bir yakarışı dışa vuran bakışlar yöneltmesi üzerine yabancı ona o buz gibi yüze bakan sıkı bir gözlemciyi şaşırtacak bir gülümsemeyle karşılık verdi. ''Evet Monsieur'' dedi kendini yeniden koltuğuna bırakan Morel. ''Her şeyi gördünüz, her şeyi duydunuz. Bu yüzden size söyleyeceğim yeni bir şey yok.'' ''Başınıza diğerleri gibi hak edilmemiş bir felaket geldiğini gördüm Monsieur,'' dedi İngiliz. ''Bu da bana sizi sevindirecek bir karar vermemi sağladı.'' ''Ah Monsieur,'' dedi Morel. ''Söyleyin,'' dedi yabancı. ''Sizin en önemli alacaklılarınızdan biri benim, öyle değil mi?'' Siz en azından en kısa vadeli borçlarımın alacaklısısınız.
Bana ödeme yapmak için bir vade ister misiniz?
Bir vade onurumu, dolayısıyla hayatımı kurtarabilir.
Ne kadar süre istiyorsunuz?
Morel tereddüt etti.
2 ay, dedi. Tamam, size 3 ay süre veriyorum. Ama Thompson ve French şirketinin...
İçiniz rahat olsun Monsieur. Tüm sorumluluk bana ait. Bugün 5 Haziran.
Evet. Tamam o zaman. Bana 5 Eylül tarihli yeni senetler verin. 5 Eylül günü sabah 11'de,
sarkaçlı saat 11'i gösteriyordu, size uğrayacağım.
Sizi bekleyeceğim Monsieur, dedi Morel. Ya paranızı ödeyeceğim ya da öleceğim.
Bu son sözleri yabancının duyamayacağı kadar alçak bir sesle söylemişti. Senetler yenilendi, eskileri yırtıldı ve zavallı armatör son kaynaklarını bir araya getirmek için önünde 3 ay olduğunu düşündü. İngiliz, Morel'in teşekkürlerine ulusuna özgü soğuk bir ifadeyle karşılık verdi. Ardından kendisi için dua ederek kapıya kadar eşlik eden Morel'den izin istedi. Merdivende Julie ile karşılaştı. Genç kız aşağı iner gibi yapsa da aslında onu bekliyordu. ''Ah, Monsieur'' dedi ellerini kavuşturarak.
''Mademoiselle'' dedi yabancı. ''Bir gün denizci Simbad imzalı bir mektup alacaksınız. Talimatlar size ne kadar garip gelse de bu mektupta yazılanları harfi harfine yapın.''
''Tamam, Monsieur'' diye yanıtladı Julie.
''Bana söz veriyor musunuz?''
''Size yemin ediyorum.''
''Tamam, hoşça kalın Mademoiselle. Her zaman şimdi olduğunuz gibi iyi yürekli ve erdemli olun. Tanrı'nın sizi Emmanuel'le evlendirerek ödüllendireceğini umuyorum.''
Hafif bir çığlık atan Julie, kiraz gibi kızarırken düşmemek için trabzana tutundu. Ona veda işareti yapan yabancı aşağı indi. Avluda ellerinde 100'er frank tutan ve onları alıp almamakla hala tereddüt eden Penelon'a rastladı.
''Gelin dostum.'' dedi ona İngiliz. ''Sizinle konuşacaklarım var.''